Ayrım 9 Dersim, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 83. Kendi anlamına küsmeyen tek bir söz kalmamıştı dünyada. Seyit Rıza'yı Elazığ'a getirdiklerinin ikinci günü General Alpdoğan'ın Gazik'teki karargahına götürdüler. Oldukça zayıflamış, yenilmezlik gururunun güven duygusuna yenilişinden kaynaklanan korkunç bir sıkıntı basmıştı içine. Uzun sakal kıllarının kökleri morarmış, bakışlarındaki vahşi ışıltıların yerine anlayış dileyen mazlum bir iklim almıştı. Alnı bakışlarının aksine normal bir insanda bulunmaması gereken, kendi amacını yiyen habis çelişkilerin aynası haline gelmişti. İncelmiş boynunun üzerinde dimdik duran kellenin fısıldadığı mesaj dağa, uçuruma ve ağıta dairdi. Seyit'i görünce hayalinde kanatları kırılmış ihtiyar bir dağ kartalı canlandı General Alpdoğan'ın. Oturması için sandalyeyi işaret etti. İhtiyarın gür kaşlarına çalı ateşi gibi tüneyen bakışlarını mağrur bir sessizlikle süzen Alpdoğan, dağın henüz yenilmediğini, ateşin ateş doğurduğunu düşündü.
''Hasta mısın Seyit?''
''Hasta değilim, iyiyim.'' Sesin çelebi inceliğine sinen sinsi inadı anında sezen general kaşlarını çatarak masaya abandı. Seyit'in kendisini değil de Atatürk'ün duvardaki kalpaklı resmini izleyişine içerlendi. Dersim kazalarına hem kaymakam hem de belediye reisi olarak tayin edeceği yeni muvazzaf subayların listesine kaydırdı bakışlarını.
''Tunceli'ni asker ve köylü mezarlığı haline getirdiniz Seyit.''
Dersim'in daha önce birkaç kez duyduğu yeni adını yadırgayarak generale baktı Seyit. Cebrail'in adımızı değiştiren her şeyimizi değiştirir sözü çınladı kulaklarında.
6 ay önce 80.000 tüfeği getirip teslim etseydiniz bu felaketi yaşamazdı Tunceli. Seninle daha önceki görüşmemde inat etmeyin, inat felaketiniz olur demiştim.
Bana inanmadınız. Bizde 80.000 tüfek yoktu Abdullah Paşa.
Artık gerçekleri gizlemenin bir anlamı yoktur Seyit diye otoriter bir sesle çıkıştı general. 6 ay içinde ele geçirdiğimiz ve bize teslim edilen silah sayısı 5.000'dir. Bu silahların çoğunu Osmanlı'dan ve genç Cumhuriyet Devleti'nden gasp ettiniz. Tunceli'de kaç bin tüfek olduğunu senden iyi bilirim. Koçgiri isyanı sırasında Nurettin Paşa'nın kurmay başkanı olduğumu çok iyi bilirsin.
Tam bu sırada generalin kurmaylarından binbaşı Şevket kapıyı çalmadan içeri girip Seyit'in sol yanındaki boş bir sandalyeye oturdu. Seyit başını çevirmeden koyunun kurda baktığı gibi baktı binbaşıya. Sakalının saygınlığını yitirdiğini, yüreğinin kasap satırı gibi ağırlaştığını duyumsadı.
O zamanlar senin bulunduğun Batı Dersim'de 40.000 silahlı Şaki'nin Koçgiri Şakilerine yardım için hazır bekledikleri haberini almıştık. Onun için bana bu saatten sonra Tunceli'de 80.000 tüfeğin olmadığını söyleyemezsin. Söylesen de seni en başta şu sakalın yalanlar. 1908'de sırf Neşet Paşa kuvvetlerinden 20.000 mavzer, 12 top, 300 katır ve 500 at ele geçirdiniz.
Savaşın henüz bitmediğini, kışın araya girmesiyle de gelecek bahara kadar bir bekleme süresinin yaşanacağını, bu süre içinde Dersim'in yaralarını sarıp güç toplayabileceğini düşünen Alpdoğan,
''Cumhuriyet hükümeti Dersim çıbanını kesip atmıştır Seyit'' diye sürdürdü. ''Artık ağaların, Seyitlerin kendi çıkarları için halkı birbirine kırdırmaları, devlete karşı kışkırtmaları, bağımsız Kürdistan hayalleri bir daha hortlamayacak şekilde tarihe karışmıştır.''
Karıncalı titrek bir sesle, ''Biz halkı hükümete, devlete karşı haşa kışkırtmış değiliz. Şimdiye kadar bizim üzerimize gelenler hep hükümetlerdir.'' dedi Seyit. ''Dağlarımızın yüce zirvelerindeki bütün ziyaretler tanıktır buna. Hükümete bir kastımız, garazımız yoktur.'' Öfkesini açığa vururcasına gülümsedi Alpdoğan.
''İnanmadığın şeyleri söylüyorsun Seyit. Hiçbir devlet bizi Dersim kadar uğraştırmamıştır. Silah çekmeden silah çekenleri himaye etmeye kadar her şeyi yapmıştır. Ermeni çetelerini bile kanatlarının altına alacak kadar alçalmıştır.''
Alçalmış sözü iğne gibi battı yüreğine Seyit'in. Öfkesinden ne diyeceğini şaşırdı. Doludan kaçan kuş çalıya sığınır diye mırıldandı. Seyit'in ne dediğini anlayamadı Alpdoğan. Anlaşmanın hiçbir şeyi çözmediği çetin bir dönemden geçtiği kanısındaydı.
anlamaya ayrılan zaman emri geciktiriyor, geciken emir ise bir yığın askerin canına mal oluyordu. Seyit'in sağ işaret parmağının martin tetiği gibi parladığını sandı.
''Hiçbir ilimiz Dersim kadar silahlanmamıştır.'' diye bağırdı.
Asırlardan beri Dersim'in muharebe alanı hep Dersim oldu. Hep saldırdılar. Gül bile korunmak için dikenlere bürünür. Susuz, bakımsız yaban gülünün dikeni daha çok olur.
Cumhuriyet hükümetinin çapulu önlemek, güvenliği sağlamak için yaptırdığı karakollara saldıran ben miyim?
Diye yeniden bağırdı general.
Cumhuriyete karşı Ağdat'ta dalgalandırdığınız bayrağın Dersim'e bir gün kefen olacağını düşünemeyecek kadar kör ve cahilsiniz. Osmanlı gibi Dersim'e sefer düzenleyeceğimizi, yenileceğimizi, uzlaşıp geri çekileceğimizi mi sandınız?
Ağdat'ta bayrağın dalgalandığı doğru değil Paşa Hazretleri.
İnkar silahına sarılma Sait. Sahibini vuran bir silahla hiçbir şeyi kurtaramazsın. Sana göre benim ağzımdan çıkan tek bir söz bile doğru değil.
Haşa, öyle bir söz söylemedim.
Suriye'deki taşnakların hoybuncularla birlikte Movses Potoglian adında bir Ermeni komitecisini Dersim'e gönderdiklerini, bu adamın başta sen olmak üzere Ali İşer ve Baytar Nuri ile görüştüğünü söylersem ona da doğru değil diyeceksin diyerek Seyit'in bakışlarına dikti bakışlarını.
Doğru değil diyecekti, son anda vazgeçti. Namlu yatağında sıkışıp kalan kurşunu düşündü. Dersim'i gökyüzünden dünyaya düşen bir canavar dişi gibi gören insanların gün geçtikçe çoğaldığı kanısına vardı. Gülüşündeki renk ve anlam harikasını yeni doğmuş bir kuzunun gözlerinde hayranlıkla seyreden munzur güneşinden başka hiç kimse iyi gözle, gönül gözüyle bakmıyordu Dersim'e. Pah köprüsünün yanında çıkan Dersim'in en kaliteli kili canlandı gözlerinin önünde. Bu kil ile yıkanması durumunda yorgunluklarından, acılarından arınacağı izlenimine kapıldı. Altın hazinelerini yağmalamak kadar leziz bir şeydi dinlemek. Ama dünya değişmiş, zulüm haline gelmişti dinlemek.
Beni dinlemiyor musun Seyit?
Taze yarasına sıcacık meşekülü değmiş gibi haşa diyerek irkildi Seyit.
Şapka giyme emrime harfiyen uymanız hoşuma gitmişti. Bunlar ayaklarına kadar getirdiğimiz medeniyeti kabul edecekler diye umutlanmıştım o zamanlar. Karaballı aşireti gibi tüfekleri katırlara yükleyip getirseydiniz bu iş hallolacaktı. Dersim'in en belalı hırsızı Yusuf Hanlı Hıdır Nergis bile sizden daha medeni davrandı. Devlete karşı silah çekmedi. Yol inşaatlarında çalıştırmak için köylü toplayıp getirdi. Siz ise çalışan köylüleri köle değilsiniz, karın tokluğuna bile çalışmıyorsunuz diye kışkırtıp kaçmaya teşvik ettiniz. Okul yaktınız, köprü yaktınız, geleceğinizi yaktınız.
Biz okul yakmadık Paşa Hazretleri diye takatsiz bir sesle itiraz etti. Yan gözle binbaşı Şevket'e baktı. Bizim sizden önceki müfettişlerle aramız çok iyiydi. Kemal Paşa'nın yakın arkadaşı müfettiş İbrahim Tali Bey'le küçük bir mesele dahi çıkmadı aramızda. Seyit Rıza'nın dolaylı olarak kendisini suçladığını düşündü Alpdoğan. Kaşlarını çatarak derin derin soludu. Arkaya yaslanırken,
Dersim çıbanının büyüyerek habis bir ur haline gelmesinde İbrahim Talilerin rolü büyüktür. Benim bir İbrahim Tali olmadığımı çok iyi anladığını umarım. Cumhuriyet hükümetinin 4. müfettiş olarak tayin ettiği Abdullah Alpdoğan'ın bölgeye gelir gelmez İbrahim Tali'nin yaptığı gibi Baytar Nuri aracılığıyla sana 2000 lira ve bir sandık dolusu da hediye göndereceğini mi bekliyordun?
Müfettişlerin birbirlerinin işlerini ayrıntılarıyla bilmiş olmalarına hayret etti Seyit. Daha önceki müfettişlerin Dersim'deki büyük aşiret reislerine ve saygın seyitlere zaman zaman dağıttıkları para ve hediyelerin yarattığı tartışmalar canlandı hayalinde. İbrahim Tali'nin Seyit Rıza'ya bir teneke altın gönderdiğini yayan Meço Ağa'nın oğlu Hüseyin'i anımsadı. ''Bana gönderilen paradan yukarı Abbas Han'ın fakir fukaraları yararlandı. Ben aldığım para karşılığında Meço Ağa'nın oğlu hain Hüseyin gibi gidip bir aslanı vurmadım.'' Kurmay binbaşı Şevket gülümseyerek tepeden tırnağa süzdü Seyit'i. Aslan dediği kendi damadı İbrahim Ağa'dır komutanım. Damadı vurulunca Seyit silahlı adamlarını topladı, gitti aynen sili bastığı gibi vuranın köyünü bastı. Köyü iğneden ipliğe yağmaladı, mezar taşlarını bile kurşunlattı. Seyit'in sinirinden sakalının titreyerek renk değiştirdiğini görür gibi olan Alpdoğan, "Dersim zaten sonu gelmez kan davaları ve çapul demektir," diye masaya doğru abandı.
"Çok merak ediyorum komutanım. Seyit Rıza acaba kendisini Türk olarak kabul ediyor mu? Türk'üm diyebiliyor mu?"
Kısa sancılı bir sessizlik oldu. İçinden galiz bir küfür savurdu Şevket'e Seyit. Asko'nun sözleri çınladı kulaklarında.
"Ah Seyit, ah, bu Dersim'in gafleti Beyaz Kartal'ın gafletinden daha ağırdır. Maro Polat uçurumu tırmanır, Beyaz Kartal'ın yuvasına çöreklenir, yumurtalarını yer de Beyaz Kartal onu yuvasının bir çalısı sanır."
Dipnot: Maro Polat ince, uzun, çevik bir yılan.
"Aa, ne diyorsun Seyit?" diye üseledi Alpdoğan.
Ellerini teslim alan mor damarlara baktı Seyit.
"Kurmançlara Türk, Türklere de Kürt olduklarını söyleyen Kemahlı Sağır oğullarının iki başlı yalanının cümle aleme bir hayrı varsa ben de Türk olduğumu söylerim."
Burnundan soluyarak böyle bir cevap vereceği belliydi dercesine binbaşı Şevket'e baktı general.
"Sen bu sözlerinde Dersim isyanının asıl nedenini de açıklamış oluyorsun Sait. Neyse, geçelim bunları. Seni buraya bu tip şeyleri konuşmak için çağırmadım. Senden bir isteğim var."
"Buyurun, başım gözüm üstüne."
Seyit'in inceliği hoşuna gitti Abdullah Paşa'nın. Bu inceliğin içten olup olmadığını anlamak için Seyit'in göz bebeklerine oyan ışık tufanına dikti dikkatini.
"Tunceli'ye bir iyilik yapmanı istiyorum Seyit. Dağlara, mağaralara sığınanlara bir çağrı yap. Gelsin devletin şefkatli adaletine teslim olsunlar. Onların çoluk çocuklarıyla birlikte yok olmasını istemiyorsan bunu yap Seyit."
Balaban aşiretinin reisi Gül Ağa'yı Ermenilere karşı savaşmaya ikna eden Veyip Paşa'nın sözünü anımsadı Seyit.
"Ermenilerin sizi çoluk çocuğunuzla birlikte yok etmesini istemiyorsan bunu yap Gül Ağa."
Amacını kusan kör bir uğultu kuşattı beynini Seyit'in. Paşalarla sıkı ilişki içinde olan bazı Dersim ağalarının Ermenileri kitle halinde toplayıp Erzincan'daki Rus ordusuna teslim etmeye götürürlerken deve çette topyekün kurşuna dizmelerini anımsadı. Paşaların yanında Burma Beran bıyıklı, dipnot koç, yiğit, kırmızı yanaklı, tepeden tırnağa silahlı iş bitirir Kürt ağaları canlandı gözlerinin önünde. Kısa bir sessizlikten sonra,
"Her Türk paşasının yanında onun sağ kolu olan bir Kürt kırma Yusuf vardır," dedi Seyit. "Ben fakir bir rızoyum Paşa Hazretleri. İstesem de kırma Yusuf olamam. Affınıza sığınırım. Benim kimseye şunu yap, bunu yap demeye hakkım yoktur." "Kendini Dersim generali ilan edip halkı devlete karşı ayağa kaldırmaya hakkın var ama."
Generalin gürleyişini duymazlıktan gelen Seyit yumuşak bir iklimle,
"Kemal Paşa Hazretlerine diyeceklerim var. Beni onunla buluşturursanız çok memnun olurum," diyerek elini ağzına kapatıp üst üste üç kere öksürdü.
Kellesi patlamaya hazır bir sinir topu kesilen Alpdoğan,
"Mustafa Kemal Paşa ile ne yüzde görüşme talep ediyorsun?" diye bağırdı.
Önünde üst üste duran telgrafları göstererek,
"Bunlar seni teslim almak zorunda bıraktığım için bana çekilen kutlama telgraflarıdır. İçlerinde Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin bilgisi dahilinde Başbakan İsmet Paşa'nın çektiği telgraf da vardır."
Alpdoğan Başbakan'ın gönderdiği telgrafı İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın telgrafıyla 3. Ordu Müfettişi Kazım Orbay'ın telgrafı arasından hızla çekip aldı.
"Başbakanın telgrafını okuyorum. Kulağını aç, iyi dinle. 4. Genel Müfettiş General Abdullah Alpdoğan'a. İsabetli tedbirleriniz Seyit Rıza'yı da teslim olmaya zorlamıştır. Güzel Tunceli'ni şerlerden kurtararak halkın saadetini temin etmekten ibaret olan Cumhuriyet programını uygulamadaki bu yeni başarınızı hararetle tebrik ederim. Cumhurbaşkanı Atatürk bu vesile ile hükümeti tebrik etmek lütfunda bulundu. Cumhurbaşkanının yüksek taltifi tabiatıyla size ve emriniz altındakilere müteveccihtir. Başbakan İsmet İnönü."
Telgrafı yerine koyan Alpdoğan,
"İnadını ve kinini bildiğim için seninle daha fazla konuşma gereğini duymuyorum Seyit," dedi. "Bundan sonra genç cumhuriyetin adaleti konuşacak seninle. Seyit'i götürebilirsin binbaşı."
Bakışlarını sakalının gümüş gibi parlayan ucuna dikerek ayağa kalktı Seyit. Toprağa düşen buğday tanesinin top mermisinden daha ağır olduğunu afallayarak fark etti. Odanın taze barut koktuğunu, döşemenin kasatura, kapının ise fişek ağırlığıyla ışıldadığına tanık oldu.
dünyayı taşıyamaz hale gelmişti dünyanın iskeleti. Önde yürüyen binbaşının ensesine baktı. Giriş rolünde kaynaşan ve binbaşıyı görünce hazır ola geçen erlerin arasına girince devlet pençesinin çelik ağırlığını tüm dehşetiyle duydu iliklerinde. Cipe bindirilirken kellesini küt diye vurdu. Seyit'i binbaşıdan devralan ve cipin ön koltuğuna yerleşen yüzbaşı başını çevirip ''Bu mu isyanın elebaşçısı?'' diye homurdandı. Seyit duymazlıktan geldi delikanlıyı. Şah damarından kan yerine nefret akan bir dünyanın nimetini yiyordu her insan. Tuzun, ekmeğin ve ışığın ağladığını duymuyordu hiç kimse. Dilsizliğine şükrediyordu konuşan dilleri dinleyen her taş. Kendi anlamına küsmeyen tek söz kalmamıştı dünyada. Kocaman demir bir kapının önünde durdu cip. İnerken ayağı yumuşak toprağa gömüldü Seyit'in. Bu gömülüşü hayra yoran ihtiyar demir kapının ötesinde oğlu Usen Resik'le aynı koğuşta buluşacağı umuduna kapıldı. Her demir kapıyı geçişinde içinden ''Yardımını esirgeme ya kalmam sor'' diye mırıldandı. Demir kapıların önünden, loş koridorlardan geçip açılan son demir kapıdan içeri girdiğinde Kureyşan aşiretinin ünlü lideri Sey Usen'le karşılaştı. Babasına sarılır gibi sarıldı Usen. Lağım, fare ölüsü ve bulgur kokusu çökmüştü betona. Subay ve askerlerin çekilip demir kapının kapanmasıyla derin bir soluk aldı Seyit Rıza. Ampulün mecalini yitirmiş cılız ışığı altında hortlak gibi dikelen Hüseyin'i süzdü tepeden tırnağa. Kıtlık kıran zamanlarının, geceliğin buğday tarlalarında gezinen ve upuzun buğday kılçığını andıran cinlerini anımsadı. Varın yokla beslendiği, demirin insan etinde huzura kavuştuğu bir devirdir ki Hızır yardımcımız olsun diye iç geçirdi. Aralarında tahta kurularının cirit attığı iki tahta ranza vardı daracık hücrede. Balgam yeşiline kesen taş duvara, köşedeki örümcek ağına, ağdan sallanan ve paşa urganını andıran telciklere bakarak yutkundu Seyit. Kör düğüme dönüşen sorular mahşerinin cevabını Sey Hüseyin'in alnında aramaya koyuldu. Munzur baharının erken seherinde dalgalanan keçi sütü canlandı hayalinde. Uçurum çalısından ırmağa düşen yaprağın çıkardığı sesi hiçbir canlının duymayacağını düşündü. ''Oğlumun sesini, soluğunu, kıpırtısını nerede bulurum acaba Usen Ağa?'' Seyit'in sesinden taşan özlemi ince bir duyarlılık ve hüzünle karşılayan Sey Hüseyin, ''Oğlun hastanededir, Cebrail Ağa ile beraberdir belki de'' diye yutkundu. Dayanılmaz bir mantar kaşıntısı çöreklenmişti ayak parmaklarının arasına. ''Söylesem görüştürürler mi oğlumla beni acaba?'' ''Görüştürmezler Seyit, görüştürmezler mahkemeye kadar.'' Torunu Ali Rıza'nın küçükken kesilmek üzere olan bir keçi yavrusunu ağlayarak bıçak altından kurtarışını anımsadı Seyit. ''Hepimiz bıçak altındayız Say Hüseyin'' diye mırıldandı. ''Kuzunun bıçaktan dilediği amanı hiçbir bıçak sahibi duymadı. En iyisi aman dilememek.'' Bıçağı kuzunun boynunu değil de urganın ilmiğini keserken hayal eden Say Hüseyin, peş peşe düşen damlaların uzun sürede en sert taşı bile deleceğini aklından geçirdi. ''Toptan silah sarılmasaydık keşke Seyit'' dedi. ''Yavaş yavaş, küçük küçük karşı koysaydık, külsüz külfetsiz ilerleseydik.'' Sey Hüseyin'in ne demek istediğini kavramak istercesine kaşlarını çatarak köşedeki lağım deliğine ve içi su dolu tenekeye baktı Seyit. ''Güneşin altında boynunu bükmüş altın sarısı bereketli buğday başağına kar yağdı Sey Hüseyin. Kuşlar seslerini kesti. Dersim'in gözlerinden yanaklarına süzülen damlalar tuzlandı bin kat. Duyduğu acıdan dikenleri morardı alış ağacının.'' Ayak seslerini demir kapının şangırtılı açılışı izledi. İçeri giren iki gardiyan döşekle battaniyeyi getiren meydancı mahkuma boş tahta ranzayı göstererek ''Bırak şuraya'' diye emretti. Sey Hüseyin'in ayağa kalkışını ve ranzaya bırakılan döşeyi seyrederken açlıktan guruldayan karnını dinledi Seyit. Kureyşan liderinin dimdik duruşunu anlamlandırmaya çalıştı. Ömrü zirvelerdeki ulu ağaçların önünde kurban kesmekle ve ilk gün ışığını alan duvarları öpmekle geçen insanların eğilmediğini düşündü. Dik durmanın insanın yağmalanamayacak en büyük sermayesi olduğunu fark etti. İhtiyarın yatağını düzeltmesine yardım etti Seyh Hüseyin. Geçti döşeğinin üzerinde bağdaş kurarak sırtını hafiften duvara dayadı ihtiyar. Döşeğin içinde yumağı andıran sertlikleri merak etti. Burnunu basan nem ve sidik kokusunu umursamadan soludu. Başını kaldırıp yukarıdaki küçük pencereyi inceledi. İki sigara sardı, Seyh Hüseyin'e verdi birisini. Korkunç yorgundu. Boyunduruktan yeni açılan ihtiyar öküzleri düşündü. Zordan tırnakları çatlamış, çatlakları ise kara sabanın damar damar söktüğü ham toprak dolmuştu. Kamçı yemekten mor ışıltılı siyah kan toplamıştı derilerinin altına. Boyunduruğun vurduğu boyun derilerinde açılan yaralara yeşil başlı iri kara sinekler üşüşmüştü. Boynuzları rengini ve parlaklığını yitirmiş, kavlayıp pul pul dökülmüştü. Derin derin çekti sigarayı ciğerlerine. Çiçeklerle bezenmiş, kaya kınasıyla da kınalanmış dizi dizi, kuru öküz kafaları şekillendi gözlerinin önünde. Hoş kokulu öküz gözü çiçekleri fışkırdı bu kuru kafaların boynuz uçlarından. Sırt üstü uzandı, usuldan üzerine çekti battaniyeyi. Zaman zaman gördüğü ilginç rüyalardan birisinin akışında buldu kendisini. Binlerce insan toplanmıştı dev bir evin orta direğinin yöresinde. Yüzlerini keçi sütüyle yıkayan, sakallarını ziyaret taşlarının kınalarıyla boyayan kızıl sarıklı, yılan gözlü ihtiyarlardan oluşuyordu iç halkalar. İhtiyarların hemen arkasında ''Ya Hızır, ya Mar'' diye inleyerek iki yana sallanan 12 çocuklu kadınlar yer alıyordu. Kadınlar başlarına ölen çocuklarının kanlı giysilerini sarmışlardı. Boyunlarından delinerek iplere geçirilmiş ve öpüle öpüle cilalanmış ziyaret taşları sarkıyordu. Avuçlarının içi kıtlık katırlarının sabrı gibi sertleşmiş, çatlamış ve çatlaklar infilak çukurlarından sıçrayan kanlı balçıkla dolmuştu. Her kadının kucağında kargaşa ve ağıtlardan başı ağırlaşmış, gagası niyaz edercesine entariye gömülmüş bir Mary keklik vardı. Kırımdan geçirildiği için gagası ve ayakları ateş gibi parlayan, sıkıştırıldığında ise can telaşıyla dikine kandillenen her kekliğin beyaz gerdanına bir kelebek tünemişti. ''Ya Hızır, ya Mar'' diye bağıran kadınların arkasında kızlar diz çökmüşlerdi. Ermenilerin Sergevil dediği ayva tenli, ince boyunlu, uzun sırma saçlı kızlardı bunlar. Korkudan ve meraktan kocamanlaşan bakışları, küçücük tepeler arasında gümüş sinileri andıran kutsal Munzur'un krater gölleri gibi ışıldıyordu. Bazılarının boyunlarında güvercin gagası büyüklüğünde kurşun yaraları vardı. Kızların arkasında kahramanlar, kardeşlerinin kellelerini kesenler, kendilerini uçurumlardan atanlar, ağlayan güvercinlerin gözyaşlarını inci gibi boyunlarında taşıyanlar, kızgın saç üstüne çıkartılarak delirtilen düşkünler, bakışları boyutsuzlaşan sünnetli Ermeniler, saçları dağılmış kuş yuvalarına benzeyen ölü arayıcısı koca karılar, yüce dağ zirvelerine yalvarmaktan ellerini yitiren ak sakallılar, Ermeni altını aramaktan belleri bükülen kör defineciler, diş sökenler, bebeklerini dağlardaki boş fişeklerin içinde arayan deli dullar, ölü katırların kurtlar tarafından parçalanan kanlı karınlarında gizlenerek kurtulan kurnaz çocuklar, sahipsiz sürü tüccarları, ölü askerlerin gözlerini oyarak yiyen memesiz gelinler, kurşunların delemediği sahipsiz mihverlere pisleyen sürüsüz çobanlar, son anda intihardan vazgeçenler ve dağlarda terk edilmiş kız çocuklarını toplayan eşkalsiz insanlardan oluşan geniş bir kitle yer alıyordu. Tüm bakışlar orta direğe yönelmişti. Direğin tavanla birleştiği kiraz kızılı işlemelerden upuzun bir asa sallanıyordu. Asa eğri büğrü ve yeşil sargılar içindeydi. Zemine yaklaştıkça mismar gibi inceliyor, yılan başı şekline giriyordu. Asanın yakınında parçalanıp niyaz makamında yenilmeye hazır bir yığın elma parçasının ortasında Ali'nin zülfikarını anımsatan uzun bir kılıç duruyordu. Kılıcın altında oldukça düşünceli ve küçücük bir keklik bekliyordu. Göğsünde at nalı şeklinde parlak kahverengi bir leke vardı kekliğin. Dar günlerde uçurumları geçen boz atlı Hızır'ın atının düşmemek için basmak zorunda kaldığı bir dayanak oluyordu mübarek kuşun göğsü.
İnsanlığın başına bütün felaketler belki de böyle bir kuşun kırımlara uğratılmasından geliyordu. Kuşu yiyen insanı da yiyordu. Tüm dünyayı yeme arzusu, dilsiz, savunmasız hayvanı yeme arzusundan kaynaklanıyordu belki de. Taş çatlatan acılı bir ağlayış ve yalvarış anaforu yükseliyordu insanlardan. Birden şaşkınlığa insanın son şansıymışçasına sarılan kısa boylu, sakalını taşıyamayan, yarı kötürüm bir insan girdi içeri.
''Ya Hak, ya Ali, ya Mar!'' diye bağırarak kekliği avuçlarının arasına alıp gözlerinden öptü ve kitlenin üzerine doğru savurdu.
Kitle üzerinde daireler çizerek uçan kekliği büyük bir dalgalanış ve uğultuyla karşıladı. Dili kızgın saç yalamaktan incelerek kılıç gibi uzayan yarı kötürüm adam diz çöktü. Dilinin ucuna, kılıcın ucuna dokundurunca kalabalıktan korkunç çığlıklar yükseldi. Elma parçalarını tek tek çığlıklara fırlattı.
''Ya Hızır, ya Pir, ya Kalmaymo Sur!'' diye inleyerek direkteki yılan başlı asayı eline aldı. Çıldırmışçasına yığınların arasına daldı.
Asayı diz çöken, koyun koyuna giren, belden yukarı topaç gibi dönen insanların tepesinde sallamaya koyuldu. Kalabalıktan alışılmadık bir feryat ve ''Ya Hüseyin, ya İmam Bakır!'' avazları yükseliyordu. Yarı kötürüm adam birden durup asanın yılan başını ağzına soktu ve inleyerek sırt üstü düştü. Aynı anda ellerinde kesilmiş kurbanlarla bir yığın insan içeri girdi. Kurbanların kesilmiş boyunlarından yere düşen her damla kanla birlikte 12 kişi dışarı kaçtı. Direğin çevresinde toplanan binlerce insandan hiç kimse kalmadı sonunda. Yarı kötürüm adam asayı direğe astıktan sonra insanlardan dökülen günahları toplamaya başladı. Seyit göz kapaklarını usuldan araladığında gece yarısı olmuştu. Direkteki yılan başlı asanın yıldırım gibi inerek beton davanları neden parçalamadığını, Hüseyin'in tutsak torunlarını neden kurtarmadığını anlamaya çalışıyordu. Ayaklarını ağırlaştıran, feri dizlerinden kovan bir tür ateşin Dersim'de cin gibi gezindiğini, tüfeklerin tetiklerini bağladığını düşündü. Üst üste yığılan ölülerin ahı gökyüzüne yayılıp, kötülüğün tepesine taş gibi yağacağına, dağ keçilerinin gözlerinde insafa dönüşüyordu. Doğan yeni bir tayın uçuruma atlama isteği kadar saf ve hesapsız bir ırmaktı Munzur. Munzur'un acısı neden güce dönüşmüyordu acaba? Doğrulup yatağında bağdaş kurmak istedi Seyit. Sey Hüseyin'i uyandırmaktan çekindi. Hapishanenin mezar kokan ürkütücü sessizliğini soluyarak tavandaki lekelere dikti göz bebeklerini.
9. Ayrımın Sonu. Sayfa 93.